Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Yine sizlerle bir röportajla karşınızdayız. Bu sefer aslında son günlerde daha çok konuşmaya başladığımız, uzun süredir de konuştuğumuz elektrikli araçlarla ilgili bir konuğum var. Sevgili Mehmet Yiğit bizlerle. Mehmet Bey, Voltify'ın kurucusu ve CEO'su. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
Nasılsınız, iyisiniz?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Çok teşekkürler. Evet, tam da böyle gündem sıcakken görüşmüş olduk. Aslında daha önce görüşmüştük ama şimdi tam böyle tekrar elektrikli araçlar, ÖTV falan deyince malum bizim hemen tadımız kaçıyor. Ne oldu, bir şey değişti, matrah falan deyince hemen zam düşünüyoruz ama oradan başlamak istiyorum. Diğer konulara geleceğim ama oradan başlamak istiyorum. Ne oldu da biz şimdi indirim mi aldık, başka bir zam mı aldık gizli? Yani bilmediğimiz bir şey mi oldu? Nasıl bir durum var?
Şöyle ben kısaca anlatayım size. Şimdi elektrikli araçlarda öncelikle araçlar 160 kW üstünde gücü olanlar ve altında gücü olanlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. 160 kW üzerinde gücü olanlarla ilgili bir değişiklik olmadı. Oradaki matrah sınırı, yani ÖTV'ye tabi olan matrah sınırı 1.350.000 TL'ydi. Sabit kaldı. 160 kW altındaki araçların, ki Türkiye'de satılan çoğu araç aslında bu segmente giriyor. Buradaki araçların ÖTV matrahı 1.250 idi tavanı. 1.250.000'di. O 1.450.000'e çıktı.
Ha, evet. Böylece
dolayısıyla şöyleydi. Şöyle düşünün.
İndirim varmış gibi görünüyor ama.
Şöyle düşünün. Şimdi 1.250.000 lira matrağı olan araç üzerine %10 ÖTV, %20 de KDV geldiği zaman 1.650 civarında, evet, bir rakama çıkıyordu. 1.250.000 bir olduğu zaman bu rakam hop 2.100.000 liraya çıkıyordu. Çok, şimdi evet, o aradaki makas biraz daha hareket alanı olmuş oldu.
Evet.
Yani %10 ÖTV ile 1.914.000 liraya kadar araç fiyatlamak markalar mümkün için yani mümkün olacak.
Biz
ve birçok marka aslında %10 ÖTV'de tutmak için arabalarına, evet, ciddi destek veriyordu, evet, ve efor sarf ediyordu. O markalar için de aslında fiyatları biraz daha yukarı yönlü hareket ettirmek için bir hareket alanı olmuş oldu. Dolayısıyla herkes hani indirim mi geliyor derken ben aslında kendi sosyal medya hesaplarımdan çoğu araca zam geleceğini söylemiştim.
Hmm. O da zaten oluyor değil mi?
Onu da görüyoruz. Hatta %40 dilimine girip artışla %10'a düşebilecek arabalar vardı. En az benim tespit ettiğim 3 tane vardı. Onlardan ikisi zam yaparak %40'ta kalmayı tercih etti. Bir tanesi şu an %10 ÖTV dilimine düştü. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda fiyatlarda bir artış yol açacağını düşünüyorum.
Peki normal arabalar, yani yakıtlı arabalarla düşünürsek hala bir avantaj var mı?
O yani kesin.
Çünkü,
tabii,
değil mi? ÖTV için. Çünkü tabii söylüyoruz ama böyle pahalı geliyor ama bir taraftan da.
Yani şöyle, şimdi içten yanmalı motoru olan araçlarla ilgili bir matrah güncellemesi henüz olmadı.
Evet.
Dolayısıyla neredeyse tüm araçlar %80 ÖTV dilimine giriyor orada. En alt dilim %45 ama 45'e giren araç kalmadı. %80 ile %220 arasında ÖTV diliminde araçlar oynuyor. Dolayısıyla karşılaştırma anlamında hala elektrikli araçlardaki vergilendirmenin daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.
Peki o zaman şunu sorayım. Sorularımızda da vardı. Elektrikli araç satışları nasıl gidiyor? 2022'de, 2023'tekini nasıl görüyorsunuz? 2024 için ne bekliyorsunuz?
Şöyle, bu sene özellikle Ağustos ayından sonra çok hızlandı. Özellikle henüz Kasım sonuçları açıklanmadı.
Evet.
Ama Eylül ve Ekim aylarında elektrikli araç satışları dizel satışlarını yakaladı Türkiye pazarında, ki bu inanılmaz bir istatistik ve ayda 10.000'e yakın elektrikli araç satılıyor şu an. Ben yıl sonu itibariyle pazarın 60.000'in üzerinde kapanacağını düşünüyorum. Hatta benim pazar tahminim 65.000 adetti bu sene için. 1 milyon civarında da bir, 1 milyon biraz üzerinde bir araç satılacağını düşünürsek Türkiye'de, evet, %6'lık bir pazar payına ulaşacaktır elektrikli araçlar.
Geçtiğimiz sene nasıldı 2022'de?
Geçtiğimiz sene bu oran çok daha aşağıdaydı. Hı. Yani şöyle örnek vereyim. %1,38 civarındaydı. Hani artış baktığımız artış, zaman çok ciddi bir artış var. Geçen sene toplam 8.000 civarında elektrikli araç satıldı Türkiye'de. Bu sene
ve
bu rakam
aylıklarda bunu
aylıklara geldi ve toplam 65.000'de. Önümüzdeki sene belki 100.000'leri görme imkanı olacak. Tabii onu yorumlamak için önümüzdeki sene toplam pazar büyüklüğü ne olacak onu kestirmek lazım. Yani o da çok kolay değil.
Doğru.
Ama benim tahminim önümüzdeki sene de 75.000 ile 100.000 arasında pazarın toplam büyüklüğüne göre bir elektrikli araç satışı olacaktır.
TOGG'un buradaki rolünü nasıl görüyorsunuz?
TOGG'un rolü çok önemli. Ben TOGG'un hem Türkiye elektrikli araç ekosistemine çok katkı sağladığını düşünüyorum. Hem de insanlarda genel olarak elektrikli araç farkındalığını çok arttırdı. Yani evet. Zaten elektrikli aracı bekleyen ve kullanıma hazır bir kitlesi vardı. Fakat benim TOGG tarafında gözlemlediğim, hiç elektrikli araç kullanmayı düşünmemiş bir sürü insan da TOGG vesilesiyle elektrikli araç sahibi olmuş oldu ve ekosistemi o anlamda ciddi büyüttüğünü düşünüyorum TOGG'un. Evet. Hem de genel olarak tabii ülke gündeminde sürekli bir elektrikli aracı tutuyor yani.
%100 çok doğru söylüyorsunuz. Tabii o altyapıda da bir karşılığı olması gerektiği için o da zannediyorum diğer elektrikli araç üreticilerinin, markalarının Türkiye'deki iştahını kabartıyor diye düşünüyorum ben de.
Tabii yani şimdi Türkiye aslında nüfus olarak elektrikli araçtan ziyade yani otomobil sahipliği çok düşük bir ülke. Dolayısıyla nüfusuna oranla Avrupa'nın çok gerisinde olduğu için hani ciddi bir satış potansiyeli barındırıyor. Tabii ekonomik koşullar, hani kredi, finansman imkanları vesaire bir sürü burada tabii doğru, yan parametre var. Ama genel olarak baktığımızda Türkiye önemli bir pazar. Peki, otomobil için.
O zaman şunu sorayım. Kullanıcılar özellikle Türkiye'deki ve belki dünyada da olabilir. Çünkü sizin bu konuda çok meraklı ve bilgili olduğunuzu biliyorum. Türkiye'deki kullanıcıların elektrikli araçlara bakış açısı nasıl? İşte menzil problemi var mı? Onlar hakkında ne düşünüyorlar? Ne görüyorsunuz siz?
Biz bu işe ilk girdiğimizde zaten hem yapılan araştırmaları inceledik hem kendimiz bir takım araştırmalar yaptık. Burada gördüğümüz 5 temel bariyer var. Bunlar zaten hem dünyada da aşağı yukarı aynı. Türkiye'de de benzer bariyerler var. Nedir bu? İşte menzil kaygısı dediğimiz, işte arabanın menzili yetecek mi? Yolda kalacak mıyım kaygısı? İşte şarj süresi, ne kadar sürede şarj oluyor kaygısı? Yeterli şarj altyapısı var mı ülkemizde? İşte hiç deneyimlemedim, acaba kullanabilecek miyim? Çok karışık geliyor bana bu araçlar. Ve tabii ki ikinci elde bu araba değer kaybeder mi? Teknoloji gelişir mi? Ben bu arabanın ikinci eli nasıl olacak? Soru işaretiyle insanlar bu 5 temel kaygıyla aslında elektrikli araç almakta biraz tereddüt edebiliyorlar.
Evet.
Biz aslında o yüzden bu yola çıktık. Dedik ki önce bir deneyimleyin ve biz size bütün kaygılarınızı giderecek, Voltify olarak biz size bütün kaygılarınızı giderecek uçtan uca çözümler sunuyoruz. İsterseniz istediğiniz elektrikli aracı almayı düşündüğünüz ya da uzun süre kiralamayı düşündüğünüz istediğiniz elektrikli aracı 3 ay bir kiralayın. Deneyimleyin. Her türlü desteği bizden alın. Şarj olsun, işte yol yardımı olsun vesaire. Tüm destekleri bizden alın. Bir görün. Baktınız seviyorsunuz. Devam edin. Başka araç kiralayın. Satın alın. Ondan sonra nasıl aksiyon almak istiyorsanız yapın bunu.
Her biri bu aslında bunun içerisinde var. O zaman kullanıcıların bu tip sorularında sisteminizle yanıtlamış oluyorsunuz. Ama belli ki şu ana kadar ki Voltify'dan tabii bahsetmedik ama şimdi belki ipucu vermiş oldunuz. Şu an kaç tane araç acaba kiraladınız böyle? Ne kadar kullanıcı ve bilgi birikimi nasıl oluşuyor böylece?
Şöyle bizim öncelikle kısaca Voltify'dan bahsedeyim.
Lütfen evet.
Voltify bir elektrikli araç kiralama platformu. Bu sene Nisan ayında kuruldu ve hayata geçti. Haziran ayında da web sitesi açıldı. Web sitesi üzerinden kiralama yapıyoruz. Hem bireylere hem kurumlara. 3 ay ile 12 ay arasında tüm hizmetlerin dahil olduğu, istedikleri elektrikli aracı seçebilecekleri hizmetler ve çözümler sunuyoruz. Burada önemli konu şu, bizim hedefimiz Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlardan en az bir tane bünyemizde bulundurmaktı yola çıkarken. Bu noktada da Türkiye'de satılan araçların %80'ini şu an Voltify üzerinden
çok güzel
tedarik edebiliyoruz.
Yani lüks araçtan İşte
en alt
aile
segment araca kadar en üst segment. Yani tabii çok ultra lüks araçları dahil etmiyoruz. O araçlar
doğal
çok
olarak
kiralama için uygun değil. Ama geniş bir yelpazede bir ürün gamı sunuyoruz.
Evet, biz bir deneyimledik beraber tabii bu arada. Ben de böylece 3-4 markadan deneyimlemiş oldum sizle beraber. O evet, da güzel doğru. Bir deneyim oldu
tabii,
gerçekten.
Tabii doğru.
Keyifliydi. Peki bu kiralama yönteminde yakıtlı içten yanmalıya göre nasıl bir farklılık var? Yani neden tercih edecekler kullanıcılar?
Şöyle şimdi orada aslında elektrikle ilgili 4 temel şarj işlemiyle ilgili 4 temel unsur var. Nerede şarj ediyorsunuz? Şimdi evde şarj ediyorsanız ev elektriğinin maliyeti 2.6 lira civarında kilowatt başına.
Tamam.
İş yerinde bir ticari işletmenin elektriği üzerinden şarj ediyorsanız gene kendi şarj aletinizle 4.5 lira civarında. Tamam. Bir maliyeti var. Bugün halka açık bir AC dediğimiz daha düşük hızda şarj eden cihazla şarj ediyorsanız 6 lira civarında. DC dediğimiz en hızlı şarj eden cihazlarla da halka açık şarj ediyorsanız 9 lira civarında bir maliyetiniz
Eyvah,
var.
Evet.
Şimdi bunu paçallamak lazım. Tabii en uygun maliyete göre hesapladığımız zaman yani evde gece tüketiminde tarifeniz daha düşük yapıyorsa akşam şarj ederken bu 1-8 liralara kadar düşebiliyor. Dolayısıyla hani benzinli araçla karşılaştırdığımızda 1'e 7 ile yani en pahalısında şarj ettiğinizde 1'e 3 avantajı var. En uygun şartlarda şarj ettiğinizde 1'e 7 elektrikli araçların daha uygun bir kullanım maliyeti var.
Tabii şey söylediğiniz gibi ev elektriği inanılmaz avantajlı ki şirket bile ticari olsa ve ayarlasa bunu kendi içinde böyle büyük yapıları düşünüyorum. Çok araç kullanan yapıları düşünüyorum. Onlar için tabii çok cazip. Çünkü hem kiraladığı için aslında zaten genelde kiralama yapılıyordu aynı şey. Yani sahip olmayı tercih etmiyor genelde şirketler. Hem de bir taraftan da elektrikle yapacağı için bunu. Belki oradan da bir gene ayarlamayla belki bir başka tasarruflar da elde edebilir. Bu çok makul ve mantıklı görünüyor. Peki İstanbul içinde ve dışında nasıl durum? Yani şehirlere bakarsanız orada farklılıklar nasıl gerçekleşiyor?
Ya şöyle tabii ki her pazar olduğu gibi Türkiye'de de pazarın hani büyük kısmı büyük şehirlerde. Ağırlıklı evet. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa'da yoğunlaşmış durumda. Ama yavaş yavaş ciddi şarj yatırımları yapılıyor. Yani şu an Türkiye'de 10 bine yakın soket var. Yani şarj yapabileceğiniz nokta mevcut. Aracınızı.
Daha çok batıya mı yakın?
Daha çok tabii İstanbul'da ama yani bazı markaların her ilde bir tane olma hedefi vardı. Şu an o hedefe ulaşmış durumda olan markalar var. Yani şarj yapan markalar var. Şehirler arası yollarda hızlı yayılıyor. Yani özellikle batı tarafta şu an çok daha kolay. Yani bugün İzmir'e, Antalya'ya, Bodrum'a, Ankara'ya, İstanbul'dan çok rahat gidebilirsiniz. Diğer Türkiye geneline de yayılımı önümüzdeki senede yatırımlarına devam edecektir. Ama oran olarak baktığımızda şu an Avrupa'dan iyi durumdayız. Yani bir şarj cihazına 5 araba gibi bir oranımız var şu an. Bir çok şarj cihazına 5 tane elektrikli araba düşüyor. Dolayısıyla bu Avrupa'da 1'e 9 civarında bir oran var. Öyle şu mi? An tabii oran olarak iyi durumdayız ama orada daha yaygın durumda. Bize biraz daha belli yerlere öbeklenmiş durumda cihazlar. Ama güzel yatırımlar yapılıyor, hızlı ilerliyoruz. Bence çok daha iyi noktaya gelecek güzel, kısa zamanda. Gelecek.
Peki şimdi elimde bir soru var. Bu böyle Instagram'da ve WhatsApp'ta dolaşan Fısıltı Gazetesi'nin ürünlerinden bir tanesi. O da bir komplo teorisi üzerine gelmiş. Belki seyircilerimiz de şu günlerde görürler, duyarlar. O yüzden ben de bir sormak işte elektrikli araba dünyanın gördüğü en büyük dolandırıcılık mı diye başlayan. ve işte bir kar fotoğrafı, karda duran arabaların olduğu fotoğraf. Diyor ki özetle uzun bir yazı tabii ama işte elektrikli arabaların temelde ısıtması yoktur diye başlayan. Ve işte pil yok, ısıtıcı yok, cam yok, silecek yok. Sen işte 911 diyor çünkü Amerika'dan bir senaryoyu anlatmışlar. Arasan kimi koruyabilirsin falan filan derken de işte kar fırtınasında kalan arabaların arabada klimayı açık tutmak için sıra olmaz. Pilin anında biter. Ve işte hiçbir siyasetçi de bunu konuşmaz etmez dedi. Bir böyle tam bir komplo teorisi. Yani sanki bunu aldığımız zaman, birileri aldığı zaman hepimizi bir gün bir yerde kilitleyecekler. Bütün dünyada bir fırtına olacak. Herkes de elektrikli arabasıyla 3 saat içinde arabanın içinde gidecek. Yani bir bitecek gibi. Bu gerçek mi? Yani bunun mantık bu tarafı var mı?
Yani şöyle, şimdi bu iş aslında matematik işi. Yani enerji kanununa gitmek lazım biliyorsunuz. Enerjinin bir kaynağı vardır. Kaynağındaki enerjiyi kullandığınız zaman bir basit bölme işlemiyle ne kadar sürede biteceğini hesaplarsınız. Dolayısıyla hani kar ya elektrikli arabalar da aşağı yukarı 10 yıldır Amerika'da
evet, ben de onu düşündüm.
Ki özellikle New York tarafında çok şiddetli kış koşulları da oluyor.
Oldu bu arada tabii yani dehşet kar fırtınaları geçti.
Amerika'da dünyanın birçok ülkesinde ki Çin'de mesela elektrikli araçlar toplam hani 14 milyonu geçmiş durumda trafikte evet, baktığınız tabii. Zaman. Hani şu ana kadar kar yağdığında yolda kalan bir elektrikli araç daha görmedik.
Evet.
Tabii ki benzini biten araç da yolda kalabilir. Yani hatırlarsanız İstanbul'da bir kar fırtınası olmuştu evet. Geçmişte. Bir sürü araç yolda kalmıştı. Tabii. Benzinleri bitmişti.
3 saat, 4 saat.
Bunun aslında evet. Aracın elektrikli olmasıyla ya da benzinli olmasıyla alakası yok. O günkü konjüktürle alakası var. Hani öyle bir fırtınaya yakalandığınızda yeteri kadar şarjınız yoksa, saatlerce kalırsanız şarjınız biter. Aynı şekilde benzininiz evet. yoksa benzininiz de biter.
Çok
Çünkü
doğru.
enerji kanununda harcadığınız enerjiyi önce yaratmanız gerekiyor. Olmayan bir şeyi harcayamazsınız ama genel olarak hani elektrikli araçlarla ilgili bu tip haberlere rastlıyoruz. Ben burada bir doğru kaynaklardan haber edinmek önemli. İki, her zaman rasyonel ve matematik bazlı, analitik düşünerek, hesap kitap yaparak bir şeyi ortaya koymak evet. lazım. Bu şeye benzer. Geçen mesela başka bir haber de çıktı. Nedir o? İşte elektrikli araç hurdalıklarda evet, elektrikli evet, araç dağları oluştu.
Evet, evet. Çin'deki
yani bir iki tane yer evet. çekilmiş. Bunlar aslında her tarafa yayıldı bir anda falan.
Tabii.
Yani peki dünyadaki benzinli araç hurdalıklarını bir videoya çekelim. Bakalım kaç milyon tane araç hangi hurdalıklarda yatıyor? Yani bunun aslında onunla alakası yok. Evet. Yani bu bir dönüşüm süreci. Dünya bu yola girdi. Girmek de zorunda. Yani özellikle küresel ısınma ve bu karbon emisyon problemi her gün yaşadığımız, yani şu an Kasım ayındayız. Evet. Kasım bitmek üzere, yaz koşulları
tişörtle
yaşıyoruz. Tişörtle geziyoruz. Evet. Hala montlar çıkmadı.
Doğru söylüyorsunuz.
Dolaplardan. Dolayısıyla küresel ısınma bir problem. Bunun nedeni de karbon emisyonu. Dolayısıyla karbon emisyonunu ortadan kaldıracak tek unsur tabii ki değil.
Değil mutlaka.
Ama unsurlardan tabii. bir tanesi de elektrikli araçlar. Yani önce bir elektrikli araç sayısı trafikte artsın. Tabii ki elektrikli araçların kullandığı elektriğin kaynağının da temiz
tabii,
olması
aynı, evet,
üretilirken
evet.
o ayrı bir konu.
Evet.
Ama en azından biz şunu biliyoruz. Bu araçlar trafikteyken sıfır emisyonla çalışıyor.
Evet.
Yani
çok basit.
Trafiğe çıktığı günden evet. hurdaya çıkana kadarki gününde daha hani öyle bir şey biz Türkiye'de yaşamadık. Henüz o kadar evet. süredir kullanılmıyor. Çok daha temiz kesinlikle. Olduğunu söyleyebiliriz. Sıfır emisyonla çalışıyor.
%100. Ben de şöyle düşünüyorum mesela, yani ister misin öyle bir yerde mesela bir garaja girdiğin zaman kapat arabayı da çalıştır, ölüyorsun orada zaten. Yani hani bu kadar basit. Diğerinde böyle bir şey yok. Demek ki birinin etrafa saçtığı zehri çok kolay bir şekilde, yani bu havaya gidiyor diye yok oluyor değil. Sonuçta bunun bir etkisi var. Dolayısıyla bu içten yanmalı araçlarla ilgili bu karbon emisyonunun yarattığı konuyu görmezden gelmeye gerek yok. Ama diğer türlü dediğiniz gibi elektrik de üretilirken de hiçbir
o ayrı bir unsur yani.
Ayrı
o elektrikli
unsur, evet.
aracın bir kusuru ya da eksiği
nasıl
değil. Sen
evet.
elektriği temiz üretmek zorundasın zaten.
Tabii.
Her yerde kullandığın elektriği
aynen
temiz
öyle.
Üretmek
solar
zorundasın.
Solar mesela bahsediyoruz, işte rüzgar enerjisi var. Bunu nasıl ürettiğin önemli.
Bugün şu mümkün. Mesela sizin fabrikanız var. Fabrikanızın tepesine solar elektrik üretecek evet. işte panelleri yerleştirirsiniz. Şarj cihazınızı da oraya bağlarsınız. Sıfır maliyetle güneşten aldığınız elektrikle arabalarınızı
evet.
şarj edersiniz.
Evet.
Bu da bir mantık. Ama önce bu yatırımları yapmak lazım.
Aynen öyle. Evet. O yüzden bu bir dönüşüm. Peki son olarak şeyi sorayım. Bu Çinli yani Tesla'yı biliyoruz. Geldi bir anda işte zaten bence önemli bir katkı sağladı. Togg'la beraber Tesla'nın etkisi Türkiye pazarında büyük diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da Çinli otomobillerin böyle elektrikli otomobilde Çin mahallesinin inanılmaz baskısı var gibi görünüyor. Yani hem bunu Avrupa'da da görüyoruz. Türkiye'de işte ek vergi geldi hatta başta. Ne olur Çin'le ilgili beklentiniz nedir? Bu ciddi böyle her markadan, her modelden, her sınıfta sanki bir etkisi olacak gibi görünüyor. Siz nasıl görüyorsunuz?
Yani şöyle, benim bakış açım şudur. Rekabet her zaman iyidir. Tabii çok biz doğru. bu rekabetten faydalanan taraftayız biraz daha hani pozisyon
muhakkak.
Olarak. Ama şöyle düşünelim, şimdi Türkiye'nin pazarı çok hızlı artmıyor. Yani bugün 1 milyona çıkacak bu sene, 1 milyonu geçiyor Türkiye'nin toplam otomotiv pazarı.
Evet.
Önümüzdeki sene mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde biraz daha aşağıda olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla orası sabit, yani pastanın büyüklüğü belli.
Evet.
Şimdi o pastadan giderek daha fazla oyuncu pay almaya başlayacak. Hani bir sürü Çinli marka Türk pazarına giriyor. Artık takip edemiyoruz.
Çok
her
doğru.
gün yeni bir haber geliyor. Bir sürü Çinli marka pazara giriyor. Dolayısıyla bu pazardaki mevcut oyuncular için bir baskı oluşturacak mıdır? Evet, oluşturacaktır.
Doğru.
Yani bu sırf Türkiye'de değil, Avrupa'da da
böyle.
Aynı şekilde oluyor. Bu rekabete hazır olmaları lazım. Her markanın rekabet içerisinde en iyi hizmetini, en iyi imkanını müşterilere sunması lazım. Ama
peki,
evet zor olacak. Yani
evet.
kolay bir süreçten geçmeyecekler. Özellikle yerleşik markalar dediğimiz
evet.
eski ve köklü markalar bu dönüşüm sürecinde biraz daha zorlanacaktır diye düşünüyorum ben.
Pil konusu ne olacak peki? Biz bu arabaları kullandık. İşte pilleri bitti. Mesela normalde işte bir şeyin telefonun pili bittiği zaman gidiyorsunuz yenisiyle değiştiriyorsunuz. O pil işte geri dönüşüm. Bu sonuçta bir telefon pili. Ama bir otomobil piliyle ilgili durum ne olacak? Çevreye Oradaki durum
şimdi
nasıl?
Şimdi şöyle, o işin iki boyutu var. Birinci boyutu, hani pil ne zaman değişecek? Bugün hani geldiğimiz noktada bunu hep beraber tecrübe ediyoruz. Daha yaygınlaşma anlamında böyle 10 yıl geçmedi bu işin üzerinden. Yani bazı pilin, pazarlarda geçti ama evet, genel olarak tüm pazarlarda böyle
tabii, işte biz daha yeni %1 nokta hatırlıyorsunuz.
Elektrikli araçlar kullanılmıyor. Dolayısıyla burada ne olacaktır? Yani pil dönüşümü yapılabiliyor bir kere. Ben hani yurt dışına gittiğim fuarlarda, Çin'de olsun, Avrupa'da olsun bu işi yapan şirketler var. Türkiye'de de bunlar olacaktır. Bu pillerin dönüşümü işi yapılacaktır. Yani tekrar kullanımı, işte recycle evet, edilmesi, dönüşümü, ben o işte bir sorun olacağını evet, düşünmüyorum. Bu zaten mevcut kullandığınız pillerde de yapılıyor.
Evet.
Yani doğru, dönüşüm işi, pili özel kutuya atıyorsunuz, oradan alıyor adam. Bunun ama arabanın yapıyor zaten.
Arabanın kıymeti hakkında peki nasıl bir şey olacak?
Çünkü şöyle,
ciddi bir maliyet sonuçta pil otomobiller için o zaman.
Şimdi yavaş yavaş bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Bir kere tüm markalar zaten 8-10 sene garanti veriyor pilleriyle ilgili. Dolayısıyla o anlamda hani kısa vadeli bir problem yok.
Anladım.
Hani 10 sene sonra ne olacak derseniz, 10 sene sonra yani şöyle söyleyeyim, pil maliyetleri 1200 dolarlardan 100 dolarlara düştü şu an üretimde. Ha. Yani ciddi bir zaten aşağı geliyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte zaten bu maliyetlerin çok aşağı geleceğini düşünüyorum pil üretimi evet, tarafında. Şu an için mesela geçen bir tane örnek vardı. Bir Tesla'nın pili değişmiş 10 sene sonra. 10 bin dolar civarında bir maliyet.
Evet, 10 bin dolar. Ben kiralasam daha iyi şu an, öyle düşündüm.
Ama bunu yok yani kiralama için yani sonuçta bu giderek aşağı düşecektir. Şu evet, an böyle evet, zaten bununla ilgili çok büyük bir talep yok.
Doğru.
Birçok firma bununla ilgili çalışıyor. Bu maliyetler daha da aşağı düşecektir. Sırf pilin komple değiştirilmesi değil, tamir edilmesi ya da eksik yerlerinin tamamlanması gibi evet, çalışmalar da yapılıyor. Gibi, evet. O anlamda ben bunu çok ciddi bir risk olarak görmüyorum. Hani belki 10 sene sonunda biraz daha yüksek bir maliyetle karşılaşıyorsunuz ama bu araçlar yaşam süresi boyunca da çok az servis görüyor ve çok az evet, operasyonel maliyeti evet, var. Çünkü çok az parçası var.
O gerçekten şahane.
Yani
o,
onunla da karşılaştırmak lazım. Hani
değil mi?
İçten yanmalı motoru olan bir aracın 10 yıllık kullanımı boyunca ürettiği operasyonel maliyetin çok daha altında bir operasyonel maliyet üretiyor elektrikli araçlar.
Peki elektrikli araç deneyiminde hangi markayı, şimdi gerçeğimizde hepsi var ama sizin kişisel görüşünüzü merak ediyorum. Hangi marka gerçekten böyle yenilik sunup da yeni bir yaklaşımla bu araçları üretiyor desek, hangisi sizin için daha böyle elektrikli deneyim, yeni nesil deneyim sunuyor?
Yani ben hepsi aslında, yani öncelikle şunu söyleyeyim, tabii tüm markalara eşit mesafedeyiz. Hani herhangi
mutlaka,
bir markanın
tabii,
evet, temsilcisi ya da iş ortağı değiliz. Tüm markalara eşit mesafedeyiz ama dünyada da zaten bu işi yürüten markaların hangisi, yani öncülük eden evet, markaların hangileri olduğu belli. O markalar Türkiye'de de bir tanesi zaten bu sene başında girdi. Diğeri Çin menşeli bir marka, o da yeni girdi. Bu markalar zaten öncülük yapıyor. Ama tüm markalar aslında ciddi bir yatırım yapıyor, teknolojik gelişim sağlıyor ve güzel bir deneyim sunuyor. Yani ben çok elektrikli araç kullandım. Çok farklı marka modelli elektrikli araç kullandım. Hepsinden de çok keyif aldım. Yani açıkçası bir daha içten yanmalı motoru olan bir araç kullanmak ister miyim?
Soru işareti.
Muhtemelen istemem yani. Arada bazen kullanmak zorunda kalıyorum işte şehir dışına çıktığımızda.
Kullanmak zorunda kalıyorum.
Havaalanından kiralık araç alıyoruz falan. Hani çok böyle kötü bir hissiyat veriyor. O titreşimdi, sesti vesaireydi. Çok kötü.
Doğru tabii evet. Diğeri değil anlaşınca haklısınız tabii. Çünkü farklı gerçekten. Mikro araçlar çok görmeye başladık. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mikro elektrikli araçlar.
Mikro araçların şehir içi mobilitesinde çok önemli bir yer teşkil edeceğini düşünüyorum. Avrupa'da zaten akıllı şehir dediğimiz şehirlerde özellikle çok fazla kullanılıyor. O araçların güzel tarafı, normal ev elektriğinde şarj edebiliyorsunuz fişe takar gibi, telefonunuzu fişe takar gibi ve pilleri değişebiliyor. Yani çoğu marka modelde böyle, hepsi demeyeyim ama bazılarında pilleri değişebiliyor. Yani dolu pili bagaja atıyorsunuz, pili boşalınca onu söküp onu takıyorsunuz, devam ediyorsunuz gibi çok bir iyi dünya da olabiliyor. Park yeri kolaylığı var tabii evet, küçük olduğu için. Dolayısıyla motosiklete göre biraz daha güvenli. Hani özellikle şehir içi taşımacılık vesaire konusunda da ciddi bir avantaj teşkil ediyor. Ben çok önemli görüyorum mikromobilite araçlarını.
Görür müyüz? Var mı şu an?
Türkiye'de markalar var.
Sizde var mı peki?
Bizde de portföyümüzde şu an bir marka var. Ha. Diğer markaları da ilave etmeye başlayacağız yavaş yavaş. Çünkü alternatif daha uygun ekonomik çözümler isteyen müşterilerimiz de var. Onların da ihtiyaçlarını karşılamak için mikromobilite araçları da platformumuza dahil etmeyi planlıyoruz.
Yani bence reklam için bile değerlendirilebilecek modeller
var.
Tabii
ben çok bir tanesini kullandım. Çok keyifli yani bu arada. Gerçekten çok ufak. Tabii onlarla şehir dışına çıkılmıyor yani.
Mutlaka, evet,
bir takım doğru kısıtlamalar var ama şehir içi trafiğinde çok rahat yani.
Şahane. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Elektrikli araçlarla ilgili bence konuların üzerinden geçtik. Daha uzun başka videolarda yeniden görüşeceğimizi ümit ediyorum. Ben.
Tabii ki çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler bakalım sonraki videolarda ne konuşacağız? Elektrikli araçlarla ilgili başka merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlarda bizlere sorun ki biz de sizlere hem Oto Gündem'de hem de sevgili Barış'ın da cevaplarıyla yansıtmaya, cevap vermeye çalışalım. Sonraki bölümlerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.